Uygarlık Tarihi 16. Ayrım Sayfa 175 Sütun başlığının her iki yanından volütler sarkar ve iki cephelidir. Dor tapınağı yalın ve sert erkek güzelliğine, İyon düzeni ise saçları omuzlarına dökülmüş zarif, ince bir genç kızın güzelliğine benzetilmiştir. Üçüncü mimari düzen klasik çağda başlayıp esas olarak İsa'dan önce 4. yüzyılda gelişen Korint düzenidir. Pek çok açıdan İyon düzeniyle benzerlik göstermekle birlikte sütun başlığı farklıdır. Sepet biçiminde yukarı doğru yükselen bir başlık olup etrafından kenger yaprakları çıkarılmıştır. Yunan polislerinde kent planlamacılığı arkaik çağın sonlarında gelişmiş ve klasik çağda tam olarak kendini bulmuştur. Şehir planlamacılığının ilk tohumlarının atıldığı yer ise İyonya bölgesidir. Dik açı ile kesişen düzgün sokaklarıyla ızgara planı denilen çok basit bir plan yapılmış ve ilerleyen dönemlerde bu plan tipi geliştirilmiştir. Izgara planın tasarımcısı ve esas şekline sokan kişi Miletoslu Hippodamos'tur ve tasarımcısının adıyla yani Hippodamik plan tipi olarak bilinmektedir. Arkaik çağda vazo resim sanatında da yeniliklerle karşılaşırız. Doğunun etkisiyle üretilen vazolar ve bezeme öğeleri değişerek yerini siyah figür adı verilen seramik sanatına bırakmıştır. Bu teknikte yapılmış vazolarda süslemeler kırmızı renkli hamur üstüne siyah gölge olarak işlenmiş ve kazıma çizgiler yapılmıştır. Konular ise mitolojiden seçilmiştir. Arkaik çağın sonlarına doğru İsa'dan önce 530 civarında siyah figürlü vazoların yerine kırmızı figürlü vazolar geçmiştir. Bunlar siyah bir zemin üzerinde kırmızı renkte figürler kapsamakta, bu figürlerin iç ayrıntıları fırça ile yapılmış çizgilerle belirtilmektedir. Klasik Çağ. Klasik çağda Yunan dünyasındaki siyasi ve sosyal yaşamı, felsefe, bilim ve sanattaki büyük ilerlemeleri öğreneceksiniz. İsa'dan önce 5-4. yüzyılları kapsayan dönem Yunan klasik çağı olarak bilinmektedir. Klasik çağın başları İsa'dan önce 490-479 siyasi anlamda çalkantılı bir dönem olup Yunanlılar ile Persler arasındaki savaşlarla geçmiştir. Klasik çağ İsa'dan önce 500-400. İsa'dan önce 490 Maraton Savaşı. İsa'dan önce 480 Yunanistan'da Pers istilası. İsa'dan önce 478 Attika Delos Deniz Birliği'nin kurulması. İsa'dan önce 462 Perikles Atina'da demokratik reformlar yapar. İsa'dan önce 449 Persler ile barış, Kalyas Barışı. İsa'dan önce 443-429 Perikles'in yönetiminde Atina'nın altın çağı, İsa'dan önce 431-404 Peloponnes savaşları, İsa'dan önce 404 Atina Sparta'ya teslim olur, İsa'dan önce 336 Helenistik dönem başlar. Persler önce Anadolu'yu işgal etmiş, İsa'dan önce 547-546. Sonra Yunanistan'a gelerek pek çok yeri tahrip etmiştir. Yunanlılar ve Persler arasında yapılan ve Yunanlıların lehine sonuçlanan en önemli savaş Yunanistan'da Maraton Ovası'nda olmuştur. Perslerin karşısında az sayıdaki askeri güçlerine rağmen savaşı Yunanlılar kazanmıştır. Maraton zaferi İsa'dan önce 490 Yunan sanatını da etkilemiş ve özellikle heykeltıraşlık alanında bu savaşa sembolik göndermeler yapılarak zafer ölümsüzleştirilmek istenmiştir. Maraton Ovası'ndan Atina'ya 42 kilometrelik mesafeyi koşarak gelip zaferi haber veren meşhur Yunanlı gencin anısını sonsuza kadar taşımak için olimpiyatlara 42 kilometrelik maraton koşusu eklenmiştir. Bazı araştırmacılara göre Atina'daki ünlü Athena Parthenon Tapınağı'nın frizlerinde de savaşta ölen 192 Yunanlı asker betimlenerek ölümsüzleştirilmiştir. Bu savaşın anısına yapılmış ve günümüze kadar gelmiş bir diğer eser ise ünlü Yaslı Athena Steli'dir. Burada tanrıça dikdörtgen bir stele mızrağı ile yaslanmış ve üzgün şekilde betimlenmiştir. Pek çok araştırmacıya göre bu stel savaşta ölen askerlerin anısına dikilmiştir ve Atina kentinin koruyucu tanrıçası onlar için yas tutmaktadır. Yunanlılar ve özellikle Atinalılar için maraton savaşı büyük bir öneme sahiptir ve her fırsatta sanatta bunu vurgulamak istemişlerdir. İsa'dan önce 480 yılında ise Persler Atina Akropolisine kadar girmiş ve Yunanlıların tapınaklarını, kutsal heykellerini tahrip etmiş, beğendiklerini ganimet olarak kendi ülkelerine taşımışlardır. İsa'dan önce 479'da Yunanistan'da Plataya ve Anadolu'nun Ege kıyılarında Efesos'un güneyinde Mikale, Samsun burnu üzerinde Yunanlıların Pers ordularını geri püskürtmesiyle Pers tehlikesi Yunanistan'dan uzaklaştırılmıştır. Bununla birlikte adalar ve Anadolu'daki kentler için Pers tehlikesi halen mevcuttur. İsa'dan önce 478-477'de Sparta dışındaki Yunan şehir devletleri Atina'nın liderliğinde Attika Delos Deniz Birliği adı verilen askeri ve siyasi bir birlik kurmuştur. Pers tehlikesini ortadan kaldırmak ve onların Yunanistan'da yaptıkları tahribatın öcünü almak için kurulan birliğin merkezi olarak Ege Denizi'ndeki Delos Adası seçilmiştir. Sayıları 300'ü bulan birlik üyesi kentler, ekonomik güçlerine göre birliğe para, gemi ve askeri güç vermek zorundadır. Toplanan yıllık aidatlar birlik hazinesinin bulunduğu Apollon Tapınağı'nda korunmuştur. Delos'taki Apollon Tapınağı, tapınakların dinsel fonksiyonunun yanı sıra bu tür fonksiyonlara da sahip olduğunun önemli bir göstergesidir. İsa'dan önce 461 yılında Perikles, Atina kentinin yöneticisi ve başkumandanı olmuş, onunla birlikte Atina ve tüm Yunan dünyası altın çağını yaşamıştır. Perikles, İsa'dan önce 449 yılında Perslerle Kalyas Barışı'nı imzalamıştır. Bu anlaşmaya göre Pers donanmasının Antalya'dan daha batıya geçmesi önlendiği gibi, Batı Anadolu'da da Pers ordularının sahile 3 günlük uzaklıkta bulunmaları garanti altına alınmış oluyordu. Sonuçta Batı Anadolu kıyılarındaki kentlerde Perslere karşı bağımsızlıklarına kavuşuyorlardı. Perikles önderliğinde Yunan dünyasının lideri olan Atina, İsa'dan önce 431 yılında Peloponnes savaşlarının başlamasıyla üstünlüğünü giderek kaybetmiştir. Atina ile Sparta arasında İsa'dan önce 431-404 yılları arasında 27 yıl süren savaşın çıkış sebebi ekonomik nedenlerdir. Savaşı Atina kaybetmiştir. Bu savaştan sonra Atina asla eski siyasi gücünü kazanamamıştır. Klasik çağ yaşanan büyük savaşlar ve mücadelelere rağmen kültür ve uygarlıkta en büyük gelişmelerin gerçekleştirildiği bir çağdır. Bu dönemde mimari, heykeltıraşlık ve resim sanatı en yüksek düzeyine ulaşmış, felsefe, tıp ve edebiyat alanında büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Klasik uygarlık adını taşıyan İsa'dan önce 5. yüzyıl Yunan uygarlığı esas olarak Atina'da merkezlenmiştir. Atina İsa'dan önce 5. yüzyılın sonlarına doğru tüm Yunanistan'ı, İsa'dan önce 4. yüzyılda ise Yunanistan sınırlarını aşarak batıda İtalya ve İspanya'ya, kuzeyde Makedonya ve Trakya'ya, doğuda Anadolu, Kıbrıs, Mısır ve İran'a kadar etkisini genişleterek uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Perikles birlik üyelerine sormadan Attik Delos Deniz Birliği'nin hazinesiyle Pers savaşlarında tahrip olan Atina Akropolisini yeni baştan inşa etmiştir. Kent yeni tapınak, kamu yapıları ve heykellerle donatılmıştır. Atina kentinin koruyucu tanrısı Athena'dır. Mitolojisine göre kentin koruyucu tanrısı olmak için Poseidon ve Athena talip olmuştur. Poseidon Atinalılara bir at, Athena ise zeytin ağacını vermiş ve kentin tanrıçası seçilmiştir. Bu dönemde Akropolis'te ünlü Athena Parthenos tapınağı inşa edilmiştir. Tapınak Yunan heykel sanatına damgasını vurmuş ve ilerleyen dönemlerde de etkisini hissettirmiştir. Tapınağın alınlıklarında Athena'nın babası Zeus'un başından zanaatkarların tanrısı Hephaistos'un yardımı ile doğumu ve Athena ile Poseidon'un mücadelesi gösterilmiştir. Frizlerde o tarihe kadar hiç denenmemiş bir konu ele alınmıştır. Daha erken dönem tapınaklarında sürekli mitolojiden hikayeler bulunurken bu sefer yaşamdan bir tema seçilmiş ve Athena için 4 yılda bir düzenlenen Panathenai Festivali işlenmiştir. Tapınağın heykeltıraşı, Perikles'in yakın arkadaşı Pedias'tır. Klasik çağ damgasını vuran bir diğer önemli tapınak ise Athena Parthenos tapınağından biraz daha önce inşa edilen Olympia Zeus tapınağıdır. Klasik çağın diğer ünlü heykeltıraşları Miron ve Polykleitos'tur. Miron özellikle Diskopolos, disk atan atlet heykeli ile ünlüdür. Bu heykelin ne yazık ki orijinali elimize geçmemiş ama Roma döneminde kopyaları yapılmıştır. Polykleitos ise özellikle insan anatomisi üzerine çalışmış ve cimnazyumlara giderek idman yapan atletleri etüt etmiştir. En ünlü eseri Dorporos, mızrak taşıyan atlettir. Sanatçı bu eserde 1/8 oranını kullanmış ve diğer heykeltıraşlar da bu oranı kullanmaya başlamıştır. Roma'nın ilk imparatoru Augustus tarafından bu heykel çok sevilmiş ve bu şekilde bir heykelini yaptırmıştır. Yunanlı gençlerin düşünsel ve bedensel yönden eğitilip öğrenim gördükleri ve spor etkinliklerinde bulundukları önemli bir sosyalleşme mekanı cimnazyumdur. İçinde hamam, giyinme odaları, derslikler ve benzeri mekanlar bulunur. Palaestra ise genelde cimnazyuma bağlı ve güreşlerin yapıldığı alandır. Stadyum sporla bağlantı bir diğer önemli mekandır. 183 metrelik bir uzunluk birimine ve bu uzunlukta koşu yapılan yere stadyum denir. Antik Yunan dünyasında ölçüler genellikle insan vücudunun parmak, ayak, dirsek gibi organlarından alınmıştır. Klasik dönemde stadyum bir ayağın 600 misli ölçüsündedir ancak bazen yerel farklılıklara göre uzunluk ölçüsü değişmiştir. Yunan toplum yaşamında son derece önemli rolü olan yapılardan bir diğeri tiyatrodur. Mimari olarak orkestra, teatron, oturma sıraları ve skene, sahneden oluşur. Yunan tiyatrosu yamaca inşa edilmiş ve oturma sıraları yamacın eğimine oturtulmuştur. Günümüzde herhangi bir antik tiyatroyu gezen kişi genelde yanlış olarak yapıya amfiteyatro demektedir. Oysa amfiteyatrolarda oturma sıraları tam bir daire oluşturacak biçimde orkestrayı çevreler ve Anadolu'daki tiyatroların büyük bölümünde oturma sıraları yarım daire biçimindeki alana yerleştirilmiştir. Yunanlıların siyaset yaşamında önemli rolü olan ve günümüzdeki meclis binalarıyla aynı işleve sahip kamu yapısına boletarion adı verilir. Bol ise danışma meclisi görevinin yanı sıra parasal konularla savaş ve dış siyaset sorunlarıyla uğraşan halk meclisinde görüşülecek maddeleri hazırlayan etkin bir hükümet organıdır. Priyen, Güllübahçe ve Termessos, Antalya Korkuteli yakınlarında antik kentlerindeki boletarionlar günümüze kadar büyük bölümü sağlam kalmış iyi örneklerdir. Klasik çağda Yunan dünyasında mitolojiden ya da çok tanrılı dinden kopuş ve doğal olayların yine doğal nedenlerle açıklanması gerektiği inancı hakim olmaya başlamıştır. Bu dönemde bilimle felsefe hep bir arada olmuş, başlangıçta doğa felsefesi ön plandayken sonlara doğru pratik felsefe ağırlık kazanmıştır. Bu felsefe sistemlerinde tanrı, insan ve doğa bir düşünce bağlantısı içinde kavranmaya başlamıştır. İnanca ve sezgiye değil, akla dayalı bir sistem ortaya çıkmıştır. Klasik çağda yaşamış ve döneme damgasına vurmuş en ünlü filozof, Perikles'in de yakın arkadaşı olan Sokrates, İsa'dan önce 469-399'dur. Atinalı bir heykeltıraşın oğlu olan Sokrates'in yazılı hiçbir eseri yoktur. Kendisi ve felsefesi hakkındaki tüm bilgileri öğrencileri olan Platon ile Ksenopon'dan öğreniriz. Sokrates daima gerçek hakikati aramanın peşinde gitmiştir. Ünlü sözü, tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir. Onun felsefesini özetler. Sokrates'in en büyük düşmanı dönemin ünlü komedya yazarı Aristofanes'tir. Eserlerinde Sokrates'i sürekli yermiştir. Aristofanes, İsa'dan önce 448-380, oyunlarında Sokrates dışındaki diğer filozofların ve politikacıların yanlış ve saçma bulduğu yanlarını da göstermeye çalışmıştır. Kuşlar, Kadınların Savaşı, Bulutlar en önemli eserleridir. Aristofanes'in sürekli yerdiği Sokrates'in ölümü son derece trajiktir. Devlet tanrılarını inkar ve fikirleriyle gençleri kötü yönde etkilemek suçundan yargılanarak idama mahkum olmuş ve baldıran zehri içerek hayatına son vermiştir. Sokrates'in en ünlü öğrencisi Platon'dur. İsa'dan önce 427-347. Kurduğu okula Akademi adını vermiştir. Bu kurum günümüzdeki üniversitelerin temelini oluşturur. Felsefesinin temelini idealar kuramı ve insan ruhunun ölümsüzlüğü üzerine kurmuştur. devlet yönetim şekillerinin değişmesi gerekliliğini savunmuş ve ideal bir devleti anlatan Politeia, Devlet isimli kitabı yazmıştır. Klasik çağda yaşamış Efesoslu Herakleitos, İsa'dan önce 535-475 ise felsefe tarihinde dinamik bir felsefi sistemi ortaya koyan ilk kişidir ve doğadaki her şeyin sürekli değişim içinde olduğunu öne sürmüştür. Dönemin en ünlü doğa bilimcisi ise Anaksagoras'tır. İsa'dan önce 500-420. Astronomiye büyük katkıları olmuştur. Tıp alanında da bu dönemde büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Hipokrat, İsa'dan önce 460-377, klinik gözlemi başlatan ilk kişidir ve bugün modern tıbbın kurucusu olarak bilinir. Babası bir hekim olan Hipokrat'ın ölümünden sonra Kos Adası'nda İstanköy bir hekimlik okulu kurulmuş ve buluşları geliştirilerek sürdürülmüştür. Corpus Hippocraticum, Hipokrat Yazıları isimli kitabında batıl inançları ve büyü ile iyileştirme metodlarını reddetmiştir. Hekimlerin mesleğe başlarken insanlık yararına çalışacakları konusunda ettikleri yemin, yani Hipokrat yemini onun kurallarına dayanır. Yine klasik çağda yaşamış Herodot, İsa'dan önce 485-425 ise modern tarihin babası olarak kabul edilir. Anadolu topraklarında Halikarnassos, Bodrum'da doğmuştur. Historia, Herodot Tarihi isimli eserinde İskitler, Medler, Persler, Asurlular ve Mısırlıları anlatmıştır. Kitabı 9 bölümden oluşmuş ve bunlara şiir ve müziğin ilham perileri olan 9 müzün adını vermiştir. Antik Yunan tragedyası konusunu tıpkı klasik çağ felsefesi gibi doğa ile, yani görünen gerçek ile ideal gerçeğin karşılıklı etkileşimine dayandırmıştır. Tragedya Yunanca teke şarkısı anlamına gelir. Adını teke derileriyle satır kılığına girmiş koro şarkıcılarından almıştır. Bu oyuncular Tanrı Dionysos şerefine şarkı söyleyip dans ediyorlardı. İsa'dan önce 5. yüzyılın sonlarına doğru Yunanlılar sofizm akımıyla meşgul olmaya başlamıştır. İnsanların halk meclislerinde, mahkemelerde haklarını savunması için güzel sözler söylemesi ve karşısındakini kandırabilecek kadar düzgün konuşması gerekirdi. Sonuçta bu eğitim tarzının yayıcısı olan güzel söz söyleme ustaları şehirleri gezerek gençlere para karşılığında ders vermeye başlarlar. Bu insanlara sofist, bilgi ustaları ve bu akıma sofizm denilmiştir. Sofistlerden özellikle Protagoras ünlüdür. Devletleri, toplumların kökenlerini incelemiştir. Onun için insanın dışında bir şeyin var olup olmamasının önemi yoktur. Her şey insanın gördüğü, kavradığına göredir. Kesin bir gerçek yoktur. İnsanlara göre değişen nispi gerçekler vardır. Helenistik Çağ. Helenistik çağın kozmopolit yapısını ve sanatın özelliklerini öğreneceksiniz. İsa'dan önce 330-30 yılları arasını kapsayan 300 yıllık dönemi araştırmacılar Helenistik Çağ olarak adlandırmıştır. Makedonya Kralı Büyük İskender ile başlayan bu dönem, onun İsa'dan önce 323 yılında ölümünden sonra komutanları tarafından kurulan krallıklar ile İsa'dan önce 31 yılına kadar devam etmiştir. İsa'dan önce 4. yüzyılın başlarında Yunan şehir devletlerinin arasındaki çekişmeler, Makedonya Kralı 2. Filippos, İsa'dan önce 359-336'nın, İsa'dan önce 338'de kurulan Helen Birliği'nin lideri olmasını sağladı. Siyasi ve askeri nitelikli bu birlik, toplantının yapıldığı yere göre Korintos Birliği olarak anılmaktadır. Bu toplantıda 2. Filipos ve oğlu 3. Aleksandros, Büyük İskender, Perslere karşı büyük bir sefer yapılacağını ilan etmişlerdir. Ancak 2. Filipos'un İsa'dan önce 336 yılında öldürülmesi sonucunda oğlu Büyük İskender tahta çıkmıştır. Büyük İskender Helen Birliği'nin lideri ve Pers seferinin de komutanı seçilerek önce Anadolu'yu, İsa'dan önce 334-333 ve buradan da bütün Pers İmparatorluğu'nun topraklarını fethederek İsa'dan önce 330, Asya kıtasında Hindistan'ın Pencap havzasına kadar ilerlemiştir. İsa'dan önce 334-327. Yunanlılar kalabalık kitleler halinde Doğu ülkelerine girerek bir yandan kendi kültür ve uygarlıklarını bu ülkelere yayarken diğer yandan Doğu'nun yüksek kültüründen etkilenmişlerdir. Böylece Yunan kültürü ile Anadolu, Mısır, Pers ve diğer kültürlerin geçmişten itibaren var olan ilişkileri iyice birbirleriyle kaynaşarak kozmopolit bir kültür ortaya çıkmıştır. Yunan dili diğer toplumlarda da yayılmış ve ortak resmi bir dil olmuştur. Bununla birlikte yerli halklar kendi dillerini kullanmaya devam etmiştir. Yunan tanrılarıyla Doğu'nun gizemli tanrıları birbirinden etkilenmiş ve pek çok farklı inanç doğmuştur. Büyük İskender de Doğu'nun gizemli dinlerinden etkilenmiş ve Mısır'da Amon-Ra rahipleri tarafından tanrı kral ilan edilmiştir. Yunan kültürünün Doğu kültürüyle karışıp kaynaşmasından oluşan bu yeni kültüre Helenizm denmiştir. Büyük İskender'in İsa'dan önce 323 yılında Babil'de varis bırakmadan ani ölümü, kurduğu imparatorluğun kısa zamanda parçalanmasına neden olmuştur. İskender'in diadoklar, halefler olarak tarihe geçen, kendisine yakın komutanları, imparatorluğun başına geçmek ya da belirli bölgelerde yönetimi ele alabilmek için İsa'dan önce 323-281 yılları arasında kanlı savaşlar yapmışlardır. Bu savaşlar ve karışıklıklar sonunda imparatorluk toprakları üzerinde Mısır'da Ptolemaioslar Krallığı, İsa'dan önce 321-30, Trakya ve Batı Anadolu'dan Hindistan'a kadar uzanan geniş topraklarda Selevkoslar Krallığı, İsa'dan önce 312-64, Makedonya'da da Antigonoslar Krallığı, İsa'dan önce 276-168 kurulmuştur. Bunlardan sadece Makedonya ulus devletti. Mısır ve Selevkos toprakları üzerinde ırk ve gelenek bakımından farklı birçok ulus yaşamaktaydı. Selevkos'un ölümü İsa'dan önce 280 ile bu krallığın toprakları üzerinde Anadolu'da Bergama, Pergamon, Bitinya, Bitanya, Pontos ve Kapadokya, Kapadokya, Hindistan'da Baktriya gibi birçok bağımsız krallık kurulmuştur. Bu krallıklarda varlıklarını sürdürebilmek için aynı mücadele ortamı içine girmişlerdir. İsa'dan önce 215 yıllarından itibaren Romalılar ile mücadeleye başlayan Makedonyalılar, hemen sonra Selevkoslar ve Pontuslular Roma karşısında başarılı olamazlar. Roma güçleri İsa'dan önce 146'da Makedonya, İsa'dan önce 133-129'da Bergama, İsa'dan önce 74'te Britanya, İsa'dan önce 64'te Pontos ve Selevkoslar ve son olarak İsa'dan önce 31 yılında Actium Savaşı'nda Ptolemaioslar Krallığı'nın topraklarını ele geçirmişlerdir. Helenistik Çağ, İsa'dan önce 330-30. İsa'dan önce 336-323 Büyük İskender, 3. Aleksandros'un Makedonya Krallığı'nın başına geçmesi ve Helenistik dönemin başlaması. İsa'dan önce 334-331 Büyük İskender'in Doğu Seferi. İsa'dan önce 323 Büyük İskender'in Babil'de ölümü. İsa'dan önce 323-281 Diadokların egemenlik mücadelesi. İsa'dan önce 31 Roma ile Ptolemaioslar arasında Actium Deniz Savaşı. Roma'nın galibiyeti ve Helenistik çağın sona ermesi, Roma İmparatorluk döneminin başlaması. Helenistik çağda Yunan kültürüyle birlikte Yunan mimarisi ve sanatı da Ege hatta Akdeniz ülkelerinin dışına çıkarak çok geniş bir alana yayılmıştır. Bunun sonucunda Yunan ve Doğu elemanlarının karışması ve kaynaşmasıyla meydana gelen karma bir sanat ortaya çıkmıştır. Helenistik çağ mimarisi genel karakteri bakımından klasik Yunan mimarlığının devamı şeklindedir. Dor, İyon ve Korint düzenleri bu dönemde de kullanılmıştır. Bununla birlikte bazı yenilikler de kendini göstermiştir. Bu dönemde sütunlar daha yüksek ve ince, başlıklar daha küçük yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca cephe bezemesinde taşta ışık gölge oyunları uygulanarak gözde hareketli, hoş bir etki bırakması sağlanmıştır. Bu çağın en ünlü mimarı Anadolulu Hermogenes'tir. İsa'dan önce 2. yüzyılda yaşamış olan Hermogenes, İyon mimarisinde çok önemli bir uygulama olan Pseudipteros tapınak planının yaratıcısıdır. Mimarın en ünlü yapıtları Menderes Magnesias'ı, Ortaklar Tekke Köyü'deki Artemis Lokpriene Tapınağı ve Theos Sığacık'taki Dionysos Tapınağı'dır. Heykel sanatında ise konularda çeşitlilik başlamıştır. Klasik çağ sanatında gerek tanrılar, gerek ölümlüler ideal güzellik anlayışına göre tasvir edilmiştir. Asla çirkin, yaşlı, özürlü insanlar konu edilmemiştir. Tanrılar dingin ve ağır duruşlu gösterilmiştir. İsa'dan önce 4. yüzyıldan itibaren heykeltıraş Praxiteles ile beraber tanrılar Olimpos Dağı'ndan inerek insanların arasına karışmış ve tıpkı insanlar gibi günlük işleriyle uğraşırken betimlenmiştir. Bunun en güzel örneklerinden biri sanatçının Nidos, Datça yakınlarındaki antik kent için yaptığı Afrodit heykelidir. Güzellik ve aşk tanrıçası ilk kez bu dönemde tamamen çıplak biçimde gösterilmiş ve yapıldığı dönemden itibaren çok ünlü olmuştur. Helenistik dönemde, geç klasik çağda başlayan bu yenilik iyice kendini göstermiş ve yaşlılar, gençler, çirkinler, cüceler, çocuklar, köleler, işçiler yani her sınıftan insan sanatın konusu olmuştur. Pergamon'da yaşayan Attaloslar sülalesi de sanatı politik bir araç gibi kullanarak kendi güçlerini göstermek istemiş ve son derece güzel anıtlar yaptırmıştır. Bunun en iyi örneği bugün Berlin'de bulunan Pergamon Zeus Altarı'dır. Pergamon'da çok ünlü bir heykeltıraşlık okulu vardır ve hem Pergamon hem diğer kentlere heykel üretmiştir. Zeus Altarı İsa'dan önce 2. yüzyılda yapılmıştır. Alt kısmındaki uzun frizde tanrılar ve gigantların, devlerin savaşı tasvir edilmiştir. İç kısmındaki frizde ise Pergamon kentinin efsanevi kurucusu Telefos'un doğumundan ölümüne kadar tüm hayat hikayesi konu edilmiştir. Telefos, Yunanlıların baş kahramanı Herakles'in oğludur. Mimaride yukarıda söz ettiğimiz mimar Hermogenes'in uyguladığı ışık gölge oyunları burada da yoğun şekilde kullanılmıştır. Kabartmalar barok bir üslupla yapılmıştır. Acı çekme, abartılı hatlar, açık gözler ve ağızlar taşta çok güzel ifade edilmiştir. İsa'dan önce 3. yüzyılda Avrupa'nın batı kısımlarında yaşayan Galat boyları Yunanistan'ı geçerek Anadolu'ya gelmiş ve Sakarya ile Kızılırmak arasındaki bölgeye yerleşmiştir. Attaloslar Galatlar ile savaşmış ve zaferlerini yaptırdıkları Zeus altarı ve Galatları betimleyen heykel grupları ile tüm dünyaya göstermek istemişlerdir. Altardaki tanrılar ve gigantların, devlerin savaş tasvirinde aslında gigantlar Galatlardır. Sembolik bir anlatıma başvurulmuştur. Bu çağda arkaik ve klasik çağda kullanılan siyah ve kırmızı figür vazo sanatının yerine başka teknikler moda olmuştur. Figür bezekli vazo sanatı İsa'dan önce 4. yüzyılın sonlarına doğru yozlaşmıştır. Sanatçılar genelde boya ile yapılan motifleri terk etmiş ve kabartmalar halinde yapılan süslemeleri tercih etmiştir. Metal sanatının etkisiyle metal vazoların taklidi olan çömlekler de bu çağda çok fazla yapılmıştır. Kapların yüzeyleri siyah astarla kaplanarak parlak bir görünüm kazandırılmıştır. Siyasi ve kültürel gelişmeler bakımından çok hareketli bir dönemi temsil eden Helenistik çağda tarihçilik, bilim ve felsefe alanlarında da büyük gelişmeler olmuştur. Bu dönemin siyasi olayları kralların yanında bizzat sefere katılan tarihçiler tarafından kaleme alınmıştır. Bu tarihçilerden en tanınmışları arasında Kalistenes, Mısır kralı, 1. Ptolemaios ve Aristobulos sayılabilir. Büyük İskender'in seferleriyle sınırları genişleyen antik dünyada bu seferlere katılan birçok bilim adamının başlattığı araştırmalar Helenistik çağ kralları tarafından da büyük destek görmüş, kralların bilim adamlarını, sanatkarları korumaları sonucunda sürekli bilimsel araştırma yapan kurumlar ortaya çıkmıştır. Aleksandria, İskenderiye, Pergamon, Bergama ve Efesos, Efes'te kurulan akademilerde, kütüphanelerde coğrafya, tıp, botanik, zooloji, matematik ve astronomi alanında önemli çalışmalar ortaya konmuştur. Felsefe alanında İsa'dan önce 4. yüzyılın en büyük filozoflarından biri olan Büyük İskender'e de hocalık yapan Aristoteles, bu çağa kadar felsefe ile iç içe olan bilimcilerin felsefeden ayrılmasını sağlamıştır. Helenistik çağda başlayan ve uzun süre varlığını koruyan iki önemli görüş vardır. Samoslu Sistem Epikurus, İsa'dan önce 342-270 tarafından kurulan Epikürcü felsefede amaç kişinin mutluluğunu ve iç huzurunu sağlamaktır. Mutluluk Epikürcü felsefeye göre bilimle, layık aydınlanma ile elde edilir. Kader, kısmet ve ölümsüzlük gibi kavramlar bu felsefenin dışındadır. Kıbrıslı Zenon, İsa'dan önce 330-260 tarafından kurulan Stoa felsefesinde ise ideal bir dünya devleti ve bu devlet içinde insanların düşmanlıktan uzak olarak kardeşlik içinde yaşaması gerektiğine inanılmıştır. Stoa felsefesine göre tüm evren birbirine katı kurallar ve kanunlarla bağlı bir makineye benzer. Tanrı evrenin tümüdür. Yaşamın amacı maddi zevk değil, erdem ve aklın verdiği manevi tatmindir. Kısaca Stoa felsefesi determinist, kaderci ve uyumcu bir nitelik taşımaktadır. Her iki görüşte Helenistik çağ boyunca çok taraftar bulmuş ve fikirleri Roma çağında da güncelliğini korumuştur. Antik Yunan dünyasında ölü gömme gelenekleri ve günlük yaşam. Antik Yunan dünyasının ölü gömme gelenekleri ve günlük yaşamını öğreneceksiniz. Ölü gömme gelenekleri. Antik Yunan dünyasında ölümden sonra yaşamın devam edeceği inancı vardır. Ölenlerin yeraltı dünyasının baş tanrısı olan Hades'in yanına gideceğine inanılmıştır. Ruhlar Hades'e gitmek için Styx nehrini geçmek zorundadır. Ruhları bu nehre kadar getiren tanrı, Hermes Psikopompos, ruhları taşıyan Hermes'tir. Ölüler nehirde bekleyen kayıkçı Karon'a bir obol vermek zorundadır. Bu ücret verilmezse ruhlar sonsuza kadar orada bekleyecektir. Ölümün ardından ölenin ailesi tarafından yapılması gereken ritüeller yerine getirilmiştir. O evde yas olduğunun işaretlerinden biri olarak sokak kapısının önüne su dolu bir testi konulmuş ve ölüm sessizce ilan edilmiştir. Mezar tipleri çeşitlilik gösterir. En basit mezar tipi toprağa açılmış basit dikdörtgen çukurdur. Bu çukura ölü yerleştirilip üstü toprakla örtüldükten sonra üzerine stel denilen dikdörtgen, kare bir taş ya da bazen bir kap yerleştirilmiş ve mezar sahibinin kimlik bilgileri ile onun günlük yaşamını gösteren sahneler bunun üstüne işlenmiştir. Yunanca adı sarkopagus olan lahit bir diğer mezar tipidir. Sarkopagus, kelime anlamı olarak et yiyici demektir. Anadolu'da son derece güzel lahitler üretilmiş ve antik çağ dünyasının her yerine ihraç edilmiştir. Afyon yakınlarındaki Dokimeion, İşçehisar kenti, mermer ocağı ve lahit imalatı ile antik çağda çok ünlüdür. Bugün Antalya ile Fethiye arasında kalan ve antik çağda Likya bölgesi olarak bilinen bölgenin lahitleri de kendine özgü semerdan biçimli kapakları ile değişik bir mezar tipini sergilemektedir. Antik Yunan dünyasının yedi harikasından biri kabul edilen ve günümüzde de anıt mezarlara adını veren Mozelum, günümüze Mozele olarak geçmektedir. Halikarnassos, Bodrum kentinin yöneticisi Mosolos için karısı Artemisia tarafından yaptırılmış bir anıt mezardır. Antik Yunan'da ölenin öbür dünyada yaşamına devam edeceğine inanıldığı için yaşarken sevdiği özel eşyaları, yiyecek ve içecekler kaplar içinde mezara yerleştirilmiştir. Gömü tipi olarak inhumasyon ve kremasyon uygulanmıştır. Günlük yaşam. Yunanlılar antik çağda tıpkı günümüzde olduğu gibi güne kahvaltı ile başlamıştır. Kahvaltıda incir, üzüm gibi meyveler yenmiştir. Esas öğün ikindi vaktidir. İkisinin arasında ikinci bir kahvaltı yapılmıştır. Esas yemekte et, balık ve kabuklu deniz ürünleri ile sebze, lahana, fasulye, mercimek tercih edilmiştir. Kahvaltıdan sonra alt tabakalara mensup kişiler günlük işleriyle uğraşmaya başlarken diğerleri cimnazyum ve agora'ya gitmiştir. Akşamları evin erkeği ile oğlunun evde misafirlerini ağırladığı simpozyumlar, şölen düzenlenmiştir. Evin kadınlarının ise simpozyumlara katılması yasaktır. Yunanlılar günlük yaşamlarında kiton ve himaton adı verilen elbiseler giyinmiştir. Kadınlar himationu kitonun üstüne giyerken erkekler vücuda sararak kullanmıştır. Giysiler keten ya da yünden yapılmıştır. Bu giysiler evin sahibesi, varsa kızları ve kadın köleler tarafından dikilmiştir. Petasos adı verilen geniş kenarlı şapkalar ise özellikle yolculuklarda güneşten korunmak için takılmıştır. Dans, Yunan toplum hayatında önemli bir role sahiptir. Dansın hem ruh hem fiziksel sağlık yapısını koruduğuna inanmışlardır. Çok nadir olarak erkek ve kadınlar bir arada dans etmiştir. Komik danslar, savaş dansları, dinsel ritüellere bağlı danslar, evlilik, cenaze ve festivallerde yapılan 200 civarında Yunan dansı vardır. Evlilik töreni antik Yunan dünyasında karanlık çöktükten sonra başlamıştır. Gelinin başı örtülüdür ve kendi evinden alınarak damadın evine arabayla götürülmüştür. Ailesi ellerinde hediyelerle arabayı yürüyerek takip etmiştir. Gelin ve damadın arkadaşları meşaleler ile yolu aydınlatır ve kötü ruhları korkutup kaçırmak için müzik çalar. Törende geline bir elma ya da bir meyve parçası yedirilir. Çifte sepet ve sandıkların içlerinde takılar, aynalar ve parfümler hediye edilir. İsa'dan önce 7. yüzyıldan itibaren kolonizasyon hareketiyle köleler de Yunan toplum yaşamında hayli kalabalık bir nüfus olarak yer edinmiştir. Yunanca doulos, Roma'da servus adı verilen köle, antik Yunan dünyasında istenildiğinde alınıp satılan ve ömrünün sonuna kadar hizmet vermek zorunda olan bir mal gibi görülmüştür. Kölelerin hiçbir politik hakları yoktur. Büyük İskender'in hocası olan Aristoteles, Politika adlı kitabında köleliği zorunlu bir kurum olarak tanımlamış ve onların birer alet olduğunu söylemiştir. 16. ayrımın sonu, sayfa 184.